Evet, hoş geldiniz diyelim. Sevgiyle Rabbimizin sonsuz inayetiyle sizleri ben de kucaklıyorum. Ve bu güzel beraberliğimizin güzel bir şekilde geçmesini diliyorum. Hatırlayın, geçen hafta neydi konumuz? Biraz kafa yorduğunuzda, notlarınızı biraz olsun gözden geçirdiğinizde, konunun ya da paylaştığımız parçanın nerede yer aldığını, konunun ne olduğunu eminim ki hemen anımsayacaksınız. Anımsayan var mı? Hangi kesimden paylaşmıştık? Evet, Habakuk kitabından paylaşmıştık. Evet, Habakuk kitabı gerçekten harika bir kitap. Üç bölümden oluşmuş kısa bir kitap ama içi oldukça dolu. Bizim pratik hayatımıza gerçek anlamda ışık tutan, bizim hayatımızdaki karanlık noktalara ışık tutabilecek nitelikte bir kitap olduğunun altını çizmiştim. Biliyorsunuz konuyu bitiremedik. Bugün kısa bir özetini yaptıktan sonra kaldığım yerden devam edip konuyu tamamlayacağım bugün. O açıdan hatırlayalım birazcık. Gidelim önceki haftaya. Hatırlayın, Habakuk kitabı Nahum ile Sefanya kitapları arasında yer alan 3 bölümlük kısa bir kitap. Ve demiştim ki bu 3 kitapta, yani Nahum, Habakuk ve Sefanya kitaplarına baktığımız zaman benzer yönlerinin olduğunu ifade etmiştim hatırlarsanız. Ve şöyle söylemiştim, devam etmiştim. Nahum ve Sefanya ve Habakuk kitapları aynı zaman dilimi arasında, yani Yoşiya ile Yehoyakim krallığı döneminde yaşamış olan peygamberlerdi bu üç peygamber de. Nahum, Habakuk ve Sefanya kitapları. Ve bu üç kitap arasında benzerlik olduğu oranda farklılık da olduğunun altını önemli çizmiştim. Ve aradaki farkı şöyle özetlemiştim sevgili kardeşler. Örneğin Nahum'un da kendine özgü bir sorusu olduğunu, Nahum kitabına baktığımızda bunu kavrayabiliyoruz. Habakuk'un da kendine özgü, günümüz insanının da sık sık sorduğu soruları sorduğunu ifade etmiştim. Mesela Nahum şöyle diyordu: ya Tanrı, seven Tanrı, kucaklayan Tanrı nasıl olur da aynı zamanda yargılar ve cezalandırabilir? Böyle bir Tanrı olabilir mi sorusunu soruyordu. Yani Nahum'un sorunu hem seven hem yargılayan Tanrı olur mu sorusuydu. Ama Habakuk kitabına baktığımız zaman Habakuk'un sorusu ise yeryüzünde var olan bu bütün kötülükler karşısında, bu bütün çirkin oluşumlar karşısında Tanrı neden harekete geçmiyor? Neden bir şeylere el atmıyor? Neden bir şeyler yapmıyor diye kaygı çekiyor ve Tanrı'nın önünde bu soruları gündeme getiriyordu. Ve gerçekten de Habakuk'un sorduğu bu soru bugün birçoğumuzun da sorduğu sorular olduğunu söylemiştim hatırlarsanız, değil mi? Çünkü bugün hepimiz bu türden soruları sorduk. Tanrı kötülere neden izin veriyor? Kaç defa belki sordun, değil mi? Kaç defa belki sordum değerli kardeşler. Neden Tanrı harekete geçmiyor? Neden bir şeyler yapmıyor? Yani dünyada var olan bunca kötülüklere karşı, adaletsizliğe karşı, zorbalığa karşı, çirkinliklere karşı Tanrı neden dur demiyor değerli kardeşler? Neden? Neden? Niçin? Niçin sorusu herhalde hepimizin hayatında gerçekten de oturmuş nitelikte sorular değerli kardeşler. Onun için bu noktayı öne çıkardıktan sonra şöyle devam etmiştim hatırlarsanız. Dedim ki ilk iki bölüme baktığımız zaman Habakuk kitabının ilk iki bölümüne baktığımız zaman birinci bölüme ve ikinci bölüme baktığımız zaman orada ne yer alıyordu? Bol bol sorular. Hani 56 ayetlik bu üç bölümde 12 soru soruyordu dedik Habakuk. Ama ne hikmetse üçüncü bölüme baktığımızda üçüncü bölüm ne ile sonuçlanıyordu, ne ile noktalanıyordu hatırlayanınız var mı? Üçüncü bölümde ne görüyoruz? Zafer görüyoruz değil mi? Yani kitap zafer sözleriyle doğruğa ulaşarak noktalanıyordu. Demek ki Habakuk yakınma noktasından zafer noktasına gelebiliyor. Ya nasıl gelebiliyor? Hani söyledik ya ilk bölüme baktığımız zaman diyor ki Habakuk burada Ya Rab ne zamana dek seni yardıma çağıracağım? Beni duymuyor musun diyor. Beni duymuyor musun? Bir yakınma var. Bir eleştiri var Tanrı'ya karşı. Ama bu aynı adam, bu aynı kişi 3. bölümün 19. ayetine geldiğim zaman diyor ki egemen Rab gücümdür benim. Ya peki neydi Habakuk'u bu noktaya getiren? Yani yakınma noktasından Rab benim gücümdür ifadesini söyleyebilme noktasına ne getirdi? Hatırlayan var mı? Çok basit. Onu bu noktaya getiren neydi Habakuk'u? İman. Evet bunu duymak istiyorum. İman. Demek ki iman Habakuk'u bu noktaya gelmesini sağladı. Demek ki diyebiliriz ki imanın sonucuydu zafer. Demek ki şöyle diyebiliriz. Habakuk kitabının ana konusu neydi? İman. O zaman diyebilir miyiz? Ki birçok uzmanlar da bunu diyorlar. Habakuk iman peygamberi diyorlar. Onun için 2. bölümün 4. ayetinde çok önemli bir ayet ki bu ayet Kutsal Kitabın Yeni Antlaşma kesiminde birkaç yerde çok tekrarlanan bir ifade. Orada diyor ki 4. ayette aslında iman sözü orada olması lazım. Başka bir ifade kullanılıyor orada ama iman sözü olması gerekiyor orada. Doğru kişi diyor yani iman yoluyla Tanrı'ya bağlanmış, Tanrı'yla birlikte yürümeye karar vermiş, aklanmış olan kişi ne ile yaşayacaktır? İmanla yaşayacaktır. Bu da şu ruhsal gerçeği önümüze koyuyordu demiştim. Ne ile başlıyoruz? İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmekle başlıyoruz. Yani imanla başlıyoruz. Nasıl o hayatı sürdürüyoruz? İmanla sürdürüyoruz. Peki nasıl sonuca ulaşıyoruz? Yine imanla sonuca ulaşıyoruz. Demek ki imanla başlıyor, imanla devam ediyor, imanla sonuca ulaşıyoruz değerli kardeşler. Demek ki Habakuk halkı arasında görmüş olduklarından dolayı gerçekten kırılmış, gerçekten de çok incinmiş ve çok çok üzüntü duymuş biriydi. İşte bu nedenden dolayı Habakuk kitabın hemen başında 1. bölümün 2. ayetinde okuduğum gibi tekrar o ayeti hatırlatıyorum size. Şöyle diyor 2. ayette 1. bölümün 2. ayetinde Habakuk 1 ayet 2'de Ya Rab ne vakte kadar seni yardıma çağıracağım diyor. Ne vakte kadar? Beni duymuyor musun? Sana zorbalık var diye haykırıyorum. Kötülük var, çirkinlikler var burada. Hoş olmayan şeyler var burada diye haykırıyorum ama sen kurtarmıyorsun. Duruma el atmıyorsun. Demek ki Habakuk peygamberin içinde bulunduğu durum buydu değerli kardeşler. Demek ki bu kişi Habakuk Tanrı'nın duyarsız olduğunu söylerken beni duymuyor musun sorusunu sorarken birinci bölümde ama ikinci bölüme baktığımız zaman Habakuk'ta farklı bir tutum var. Farklı bir tutum görüyoruz. Habakuk beklemeye yöneliyor. Bakın yakınma var ama yakınmadan sonra sırtını Tanrı'ya çevirip kafasına göre bir yaşam yok. Rabbin huzurunda bir bekleme süreci içerisine giriyor Habakuk. Burası çok önemli. Hepimizin yapması gereken bir davranış. Beklemeye yönelmesi. Bakın 2. bölümün 1. ayetine bakın. 2. bölüm 1. ayetine. Diyor ki 2. bölüm 1. ayette nöbet yerinde gözcü kulesinde durayım. Bakayım Rab bana ne diyecek? Görebiliyor musunuz? Yakınmalarıma ne yanıt verecek? Göreyim diyor. Yani bir bakayım. Bekleyin bakayım. Rab bana o bütün olup bitenlerin sonunda bana ne söyleyecek? Demek ki nöbet tutmaya gidiyor. Tanrı ona nasıl bir açıklama yapacağını duymak için. Çünkü Habakuk bir şeyden çok emindi. Durum ve şartlar ne olursa olsun Tanrı mutlaka duama yanıt verecektir. Ne geç ne erken ama tam zamanında. Demek ki diyebilir miyiz? Tanrı yanıt veriyor mu dualarımıza? Evet. Ama istediğimiz anda değil. Doğru mu? İstediğimiz zaman dilimi içerisinde değil. Yani Tanrı dualarımızı zaman zaman da olsa ne yapıyor? Geciktirebiliyor. Bunu açık bir şekilde ifade etmiştim geçtiğimiz pazar günü. Demek ki Tanrı dedik ki, hatta dedik ya Tanrı'nın değirmeni ağır öğütüyor. Tanrı'nın acelesi yok. Yavaş öğüten bir Tanrı. Yavaş hareket eden bir Tanrı. Hamdolsun dedik ki onun evlatları olarak bizler de beklemeyi, sabırla onun huzurunda durmayı Rab bize de öğretsin değerli kardeşler. Onun için bizler de Habakuk gibi olaylara, durumlara onun baktığı açıdan bakmamız gerekiyor ve iman gözüyle durumları değerlendirmemiz gerekiyor dedik ve şöyle devam ettik. Beklemek çok güzel bir şey. Beklemeyi öğrenmemiz lazım ama bekleme bize 3 tehlikesi olduğunu söylemiştik. Bekleme ne getiriyor? 3 tehlike ortaya çıkarıyor dedik. Neydi onlardan bir tanesi?
Kaygı.
Onun öncesinde?
Tamam.
Şüphe. Önce şüphe. Değil mi? Şüphe. Şüphelendiğimiz zaman ne oluyor? Şüphelenmeye başladığımız zaman, dualarımıza yanıt alamadığımız zaman, geciktiği zaman şüphelenmeye başlıyoruz ve o şüphe ne yapıyor bizi? Korkuya yöneltiyor. Yani yürekte korku oluşturuyor. Demek ki ikinci nokta korku. Değil mi? Önce şüphe, arkasından korku doğuruyor. Peki korku ne yapıyor? Kaygılanmamızı sağlıyor değil mi? Acaba olacak mı? Olmayacak mı? Olacak mı? Olmayacak mı? Uzun yıllar Aytaç'ta durum ne olacak? Defalarca sorduğumda ne olacak? Bilmiyorum. Hala bilmiyorum. Hala bilmiyorum. Ama görüyoruz ki şimdi bugün içinde bulunduğu duruma baktığımız zaman ne onun istediği zaman ne bizim görmek istediğimiz zaman ama Tanrı'nın istediği zaman dilimi içerisinde gerçekleşti ve bugün bu firmanın içerisinde sevinç içerisinde neşeyle çalışmasına devam ediyor değerli kardeşler. Onun için gerçekten sevinmemiz bunlar. Beklerken gerçekten Tanrı'da sevinci öğrenmemiz gerektiğinin altını çizmiştim. Peki bu nasıl olacak? Beklerken o sevinç olması lazım yürekte. Bu nasıl olacak? O sevinç kendiliğinden mi geliyor? Hayır. Kutsal Ruh'un yönetimi altında kalarak, Tanrı sözü ışığında adımlarımızı atarak. Eğer biz değerli kardeşler gerçekten de duygularımızı kontrol altında almayı becerdiğimiz zaman Kutsal Ruh ve Tanrı sözü ne yapacak? İmanımızın daha da doğru bir noktaya gelmesini, gelişme yönünde, iyileşme yönünde, daha iyi bir noktaya gelme yönünde bir hareket başlatacağının altını çizmiştim. Demek ki biz bağlılığımızı, sadakatimizi Rab'be göstermemiz gerekiyor beklemeyi sürdürürken. Demek ki birkaç örnek daha vermiştim ve bununla noktalamıştım. Birkaç örnek verdim. Bekleme konusunda Tanrı halkının ne kadar mırmır, sabırsızlık ettiğini, mırmır ettiğini, dırdır ettiğini dile getirmişti. Naaman'dan, Suriye ordu komutanı Naaman'dan örnek vermiştim, değil mi? 7 kez ki o sular içerisine girip çıkmayı reddetmişti. Yunus ne yapmıştı? Tanrı'nın söylediği istikamete değil, bambaşka yöne Tarşiş'e doğru giden bir gemi buldu Yafa'dan, Yafa limanında ve Tanrı'nın huzurundan kaçmayı yeğledi. Petrus ne yapmıştı? Ben seninle birlikte ölüme gitmeye bile hazırım diyen Petrus ne yapmıştı? 3 kez İsa'yı inkar etmişti sevgili kardeşler. Demek ki bu bize şunu gösteriyordu. Önümüze konulan fırsatları biz anlamasak da, önümüzde duran fırsatları biz görmesek de, anlamasak da sevgili kardeşler, her bir fırsat bizim gözümüzde böyle zor gibi, aşılması zor, başarılması üstesinden gelinmesi zor fırsatlar olduğu görünmüş olsa da emin olun o her bir fırsatı Rab bizim iyiliğimiz için, yararımız için kullanır. Onun için şu sözlerle noktalamıştım, hatırlayın. Şu sözlerle noktalamıştım. Evet, sorun ve sıkıntıları, acıları her birini birer dost olarak görmemiz gerekiyor. Her biri bizi ne yapıyor? Bir şekilde geleceğe hazırlayan etkenler, faktörler sevgili kardeşler. Böyle dedik ve konumuzu noktaladık. Şimdi kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam edebiliriz. Konumuzu bugün dediğim gibi noktalayacağız. Şimdi Tanrı'da, Rab İsa Mesih'te yanıt beklerken cesaretimizin kırılmasına müsaade etmememiz gerekiyor. Şimdi cesaret niçin kırılır? Bir insanın cesareti niçin kırılır? Cesaretini nasıl bir insan yitirebilir? Bizim zaman zaman cesaretimiz neden kırılıyor? Değerli kardeşler, bakın, eğer Rabbin bize verdiği vaatlere gerçek anlamda bir güven yoksa, Rabbin sözüne gerçek anlamda bir bağlılık yoksa, eğer Rabbin sözü ışığında, sözü yönünde bizler hareket etmiyorsak, Rabbin ruhu bizde etkinliğini göstermeyecek ve bizler kendi gücümüzde, kendi başımıza kaldığımız için ne olacak? Var olan diyelim o cesaret ne olacak? Kaygıya, şüpheye ve korkuya yerini terk edecek. O açıdan değerli kardeşler, Rabbin verdiği vaatlere güven bağlamamız lazım. Neden bunu söylüyorum? Bakın, Rab İsa Mesih göğe alınırken öğrencilerine bir vaatte bulundu. Hatırlıyor musunuz neydi bu vaat? Habercilerin İşleri 1. bölüm açabilir misiniz? Orada okumanızı istiyorum onu. Habercilerin İşleri 1. bölüm. Elçilerin İşleri, Apostol Geçişte diyoruz. 1. bölüm. Dördüncü ayet ne diyor İsmet?
Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti. Yeruşalim'den ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin.
Ne dedi? Bekleyin dedi. Doğru mu? Ya bu insanlar nasıl beklediler? Beklediler mi, beklemediler mi? Bu öğrenciler, İsa'nın söylediği bu son vaat, onlar için geçerli olan, bizim için de geçerli olan bu vaat bir saat içinde mi gerçekleşti? Bir gün içerisinde mi gerçekleşti? Ne zaman gerçekleşti? Ha? 50 gün sonra. Bakın 40 gün beraberdiler, alındı. 10 gün daha bir bekleme süresi vardı. Değil mi? Toplam İsmet'in söylediği gibi 50 gün beklemeleri gerekiyordu. Dile kolay değil mi? Peki onların beklemelerini sağlayan neydi? Rabbin vaadine güven mi değil mi? Peki siz Rabbin vaatlerine güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz? Değil mi? Peki hayatımızda hangi oranda bunu yansıtıyoruz? Onu da içinizden yanıt verin. Bu yüzden Eyüp kitabının 14. bölüme bakın. Eyüp da bunu şu sözlerle destekliyor. 14. ayet. Eyüp 14, ayet 14. Eyüp kitabı İyop 14-14. Ne diyor? İnsan ölür de dirilir mi? Başka biri nöbetimi devralıncaya dek savaş boyunca umutla beklerdim diyor. Bakın, görebiliyor musunuz? Eyüp'te gerçekten içinde bulunduğu bütün o zor koşullara rağmen, içinde bulunduğu bütün o zor koşullara rağmen, zorluklara rağmen ne yaptılar? Ne yaptı Eyüp? O da değerli kardeşler, Rabbe olan bağlılığından dolayı, onun vaatlerine olan bağlılığından dolayı bekledi. Bu kadar önemlidir beklemek. Bu kadar gereklidir beklemek değerli kardeşler. Şimdi neden önemliydi beklemek bu kadar sizce? Neden beklemek bu kadar gerekliydi, önemliydi? Bakın, Yeremya'nın Ağıtlar kitabı var, biliyor musunuz? Ağıtlar kitabı. Yeremya'nın Ağıtlar. Onun Almancası Klagelieder, ne diyorlar ona? Ya, evet. Ağıtlar kitabı. Ona lütfen bakın 3. bölüme. 25 ve 26. ayetlerde ne kadar harika söylüyor. Bunun nedenini Yeremya, biliyorsunuz Yeremya'nın da bir özelliği vardı. O peygamber için, Habakuk için imam peygamberi diyorlardı. Yeremya için ne diyorlar? Ağlayan peygamber değil mi? Bakın bu ağlayan peygamber diyor ki, Rab kendisini bekleyenler, onu arayan canlar için iyidir. Rabbin kurtarışını sessizce beklemek iyidir diyor. Peki bu neden sorusuna yanıtı veriyor mu Yeremya? Ha, demek ki beklemeliyiz, beklemek zorundayız. Çünkü Rabbi beklemek bizi boşa çıkartmıyor. Yani boşa kürek çekmek değil. 25 ve 26. ayetler. 3. bölümün 25 ve 26. ayetleri. Demek ki beklemek bizlerin yararı için. O nedenle Davut, yine 25. mezmurda bakarsanız, mezmur 25'te diyor ki 3. ayette, sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez. Bakın, çok ilginç değil mi? Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez. Demek ki Rabbe umut bağlayanlar gerçekten de sağlam, sağlıklı bir şekilde yollarına devam edebiliyorlar. Onun için aynı kişi Davut şu sözleri cesaretle söyleyebilir. Geçen hafta kullandık bu ayeti. Hatta dedik bizim Aytaç'ın mezmurudur bu. 37. mezmurdan bir ayet kullanmıştık geçen hafta. 7. ayetti değil mi? 7. ayeti kullanmıştık. Orada Davut şöyle diyordu. Rabbin önünde sakin dur, sabırla bekle. Ya neden Rabbin önünde sakin durmamız, sabırla onu beklememiz gerekiyor? Davut bunu niye bu şekilde bize aktarıyor, bizi teşvik ediyor değerli kardeşler? Hayran kalıyorum. Yani Davut da gerçekten, hep burada kullanıyorum ya, pişmiş tavuğun başına gelmeyenler Davut'un başına geldi. Gerçekten söylüyorum. Ama Davut, bakın değerli kardeşler, aynı Davut. Buna o kadar güzel yanıt veriyor ki, bakmanızı istiyorum. 40. mezmura bakın. Mezmur 40'ta. yer alan sözleri cesaretle söyleyebilmiştir. Emin olduğu için. Yani emin olduğu için değerli kardeşler, sabırla beklemenin, Rabbin huzurunda durmanın bize getirisinin ne kadar harika olduğunu bilmiş olduğu için değerli kardeşler, 40. mezmurdaki şu sözleri söyledi. İlk ayet ne diyor? Hatice okuyabilecek misin? 40. mezmur ilk ayet.
Rabbi sabırla bekledim.
Evet.
Bana yönelip yakarışımı duydu.
Tamam. Şimdi bu ayete baktığınız zaman ne görüyorsunuz değerli kardeşler? Yanıt alabiliyor musunuz? Rabbi sabırla bekledim. Bana yönelip yakarışımı duydu. Ne görüyorsunuz burada? Yani sabırla beklemenin bir getirisi var mı? Var. Peki beklemenin bir süresi var mı? He? Ne kadar var? Evet. Tabii. Peki ama Davut'un bu sözlerine var mı bir süre? 40. mezmura bak. Ne diyordu? Rabbi sabırla bekledim. Ne kadar bekledin? Yazmıyor. Rabbin önünde şu kadar sabırla bekledim. Hayır. O zaman şöyle diyebiliriz. Rabbin önünde bekledikçe bekledim. Bekledikçe bekledim. Bekledikçe bekledim. Bilmiyorum ne kadar bekledim. İfade etmiyor. Ama sonuç çok güzel. Demek ki süre ne kadar olursa olsun, Rab diyor ki feryadımı işitti. Yakarışımı duydu. Bu harika değil mi? O zaman iki şey söyleyebiliriz. Bir, yakarışımızı duyan mutlaka ve mutlaka yanıt veren bir Tanrı. Amin. İkincisi, bu süre belirli bir süre değil. Ne kadar uzun olursa olsun ya da ne kadar kısa olursa olsun mutlaka ve mutlaka Rab yanıt verecektir. Bu sizi teselli etmiyor mu? Ha? Bekledikçe bekledim. Rab feryadımı duydu diyor. Yakarışımı duydu. Bana yöneldi diyor. Bana baktı. Yakarışımı duydu. Yeşaya peygamber de beklemenin sonucunu nasıl ilan ediyor biliyor musunuz? Büyük bir zaferle. Lütfen çok iyi bilinen bir ayet. Onu da açmanızı sizden rica ediyorum. 40. bölümde Yeşaya kitabı 40 ayet 31. Yeşaya 40 ayet 31. Diyor ki Yeşaya 40 ayet 31'de Rabbe umut bağlayanlarsa kim bunlar? Rabbe umut bağlayan, Rabbi bekleyenler. Biz umut bağladık mı? Rabbimiz gelecek mi? Geleceğinden eminiz değil mi? Demek ki o zaman bekliyoruz şu anda. Umut bağlayan bekler ancak. Umut bağlayanlar yani bekleyenlerse ne diyor bakın, taze güce kavuşur. Yani gücü tazelenir hamdolsun. Kanat açıp yükselirler kartallar gibi, koşarlar ki biliyorsunuz iman hayatında koşuyoruz bazen değil mi Ayşe? Bazen sakin sakin yürüme ihtiyacı duyuyoruz. Bazen de tökezlene tökezlene, yuvarlana yuvarlana yürüyoruz. Doğru mu? Ama diyor ki tökezlense de, yuvarlansa da, koşarak da gitse, yavaş da gitse zayıf düşmez diyor. Koşar ama zayıf düşmez. Yürür ama yorulmazlar. Kimler? Rab Tanrı'yı sabırla bekleyenler. Değerli kardeşler, Rab Tanrı'yı sabırla bekleyenlerin getirisi ne kadar büyük ya. Rab bizim gücümüzü tazeliyor onun önünde beklediğimiz zaman. Emin olun değerli kardeşler, bunu yürek doluyla söylüyorum. Bunu sakin bir şekilde Rabbin huzurunda beklemeyi göstermezsek Rabbe, eğer bunu yapmazsak Rabbin önünde, o esenliğin ne olduğunu tatmamız mümkün değil. Rabbin önünde beklemeyi gerçekten çok iyi görmemiz, anlamamız gerekiyor. Ama ne dedik? Beklemek zor mu değil mi? Hayatımızda en zor olan şey nedir? Beklemek. Hiç sevmem beklemeyi. Tabii ki bekletilmeyi de sevmem. İkisini de sevmem değerli kardeşler. Bunu açık bir şekilde söylüyorum ama gerçek iman bekler. Rabbin vaadinin gerçekleşmesini bekler. Rab ne vaat ediyorsa bize, o vaatler gerçekleşinceye kadar sabırla beklemesini bilir. Ve Rabbin gücü her şeye yettiğine de güvenir aynı zamanda da sevgili kardeşler. Onun için haberci Pavlos bunu harika bir şekilde hatırlarsanız Romalılara yazdığı mektupta bunu süper bir şekilde ifade ediyor. 4. bölümde İbrahim'den söz ederken Romalılar 4 ayet 21'de diyor ki Romalılar 4:21 Tanrı'nın vaadini yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi. Bakın yarım bir yürek yok. Ne diyor? Tümüyle güvendi. Rab bizden tam bir güven bekliyor. Hamdolsun ki Rab bizi tam kurtarmadı ki biz yarım bir yürekle ona bakalım. Tam kurtardı. Bizden de tam bir güven bekliyor. Onun için yapılması gereken durumlar karşısında içinde bulunduğumuz durumu Rabbin ellerine bırakıp onu onda dinlenmek olmalı değerli kardeşler. Onun için Davut'un 37. mezmuruna götüreceğim tekrar sizi. Çünkü çok seviyorum o mezmuru. Davut'un 37. mezmurda vurguladığı gibi hatta diyoruz ya Aytaç'ın 37.5'ti. Gerçek anlamda güveni ifade eden bir söz. Ne diyor bakın? Üçüncü ayette ne diyor? İsmet?
Sen Rabbe güven, tamam. İyilik yap.
İyilik yap. Rabbe güven, iyilik yap. Peki dördüncü ayet ne diyor Hatice?
Rab'den zevk al, o senin içindeki istekleri yerine getirecektir.
Beşte ne diyor Aytaç? Her şeyi Rabbe bırak. Ona güven, o gerekeni yapar. Peki 7. ayet ne diyor Aytaç? İsmet?
Rabbin önünde sakin dur, sabırla bekle.
Şimdi bakın, okuyup geçiyoruz değil mi? Ben birazcık bunun üzerine düşündüğüm zaman ilginç bir dizileme var. Yani aslında her bir ifade birbirini tamamlayan, iç içe geçmiş ifadeler. Şimdi bakın, Rabbe güven diyor değil mi 3. ayette? Güvenmek ne demektir? Nedir güvenmek? Bırakmak değil mi? Bakın ne diyor 5. ayette? Her şeyi Rabbe bırak. Güven eşittir Rabbe bırakmak. E peki bırakmak yetiyor mu her şeyi Rabbin önüne bırakmak? Evet güvenmek bırakmaktır. Rabbin önüne gelip bırakacağız. Bu doğrudur. Ama bu yeterli mi? Hayır, yeterli olmadığını görüyoruz. Ne diyor 7. ayette? Rabbin önünde sakin dur, onu sabırla bekle. Demek ki bırakmak yeterli değil. Sabırla onun önünde beklememiz gerekiyor. Peki bunun getirisi ne? 4. ayette ne okuduk? Rab'den zevk al diyor. Ha, Rab'den tat almanın koşulu ne? Rab'be güvenmek. Her şeyini ona bırakmak, sabırla beklemek ve bunun getirisi Rab'den lezzet alıyorsun. Tat almanın koşulu gerçek anlamda Rab'be bakmaktan, onun önünde beklemekten, onun önünde sabırla durmaktan geçiyor değerli kardeşler. Ama bizler ne yapıyoruz? Tam tersini yapıyoruz, doğru mu? Rab'bin önüne geliyor muyuz? Geliyoruz. Çarmıhın önünde yükümüzü bırakıyor muyuz? Bırakıyor muyuz? Bırakıyoruz. Sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? Alıyoruz o yükü omuzumuza, tekrar yürümeye devam ediyoruz. Doğru mu değil mi? Çoğu zaman böyle yapıyoruz sevgili kardeşler. Ama Rab diyor ki, o yükü orada bırakmamız lazım. Bir daha almamak üzere. Onun için yanıt alsan da almasan da sevgili kardeşler, aldığın yanıt seni üzse de üzmese de, korkutsa da korkutmasa da, Tanrı Tanrı'dır. Doğru mu? Ve onun inayeti sonsuzdur ve o da bizim için yeterli olacaktır. Bu kadar açık, bu kadar net. Bundan emin olmamız gerekiyor. Onun için her şeye rağmen Tanrı iyidir. Belki anımsayacaksınız. Fil tarihinde burada bunu anlatmıştım. Olmuş bir olay. Hatta belki o yazıyı sizlere dağıttım. Sahilde ayak izleri diye. Bu bir Kanadalı bir bayan. Margaret diye bir bayan. Bir gün sahilde yürürken gökyüzüne bakıyor ve gözlerini kapadığında bütün hayatını görüyor. Gökyüzüne baktığında bütün hayatını görüyor. Ama bakıyor bir şey dikkatini çekiyor. O kum sahilde, o kum üzerinde sıkıntılı dönemler, acılı dönemler, hayatının o kesimlerine baktığında tek bir çift ayak izi görüyor. İlginç. Ama hayatının o sancısız, sıkıntısız, hani diyoruz ya ekmek elden su gölden o tatlı dönemlerde, sevinç bulduğumuz dönemlerde iki tane, iki kişinin ayak izleri, iki çift ayak izi olduğunu görüyor ve ister istemez bu kadın İslam bayrağını çekiyor. Ya Tanrım, sen demedin mi bana güveneni asla terk etmeyeceğini söylemedin mi? Ama ben bakıyorum ki en sıkıntılı, sancılı dönemde sen beni yalnız bırakmışsın. Ve diyor ki, Tanrı, kızım diyor, o gördüğün bir çift ayak izi var ya, o gördüğün bir çift ayak izi bana ait. Ben o sıkıntılardan, o sıkıntılar içerisinden geçerken ben seni kucağımda taşıyordum diyor. O gördüğün iyi günlerdeki o çift ayak, iki kişinin ayak izi, iyi günlerde ben senin yanında sadece yürüyordum diyor. Ama o sıkıntılı günlerde gördüğün o tek ayak izi, ben seni kucağımda taşıyordum. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi ya? Tanrı bizi tüm sıkıntılarda, sorunlarda kucağında taşıyor değerli kardeşler. Biz bunu hissetsek de hissetmesek de. Amin diyebilir miyiz? Bu kadar sadık, bu kadar harika bir Rabbimiz var değerli kardeşler. Demek ki Habakuk'un hayatında yaşadıklarının sonucunda birçok değişimlerin yer aldığına tanık oluyoruz değerli kardeşler. Evet, ilk bölümde baktığımız gibi karamsar sözlerle açılış yapıyor ama son bölümde dedik 3. bölümü zafer ve yücelik sözleriyle tamamlıyor. Bir kardeş okuyabilir mi? 17 ve 18. ayetler. Habakuk 3, 17 ve 18. ayetler. Ne diyor İsmet?
...16'dan aşağı.
17-18 işte öyle devam ediyor. Tomurcuklanmasa okay. Da incir ağaçları.
Tomurcuklanmazsa incir ağaçları.
Evet.
Asmalar üzüm vermese, boşa gitse de zeytine verilen emek, tarlalar ürün vermese de, boşalsa da davar ağları, sığır kalmasa da ağırlarda, ben yine Rab sayesinde sevineceğim. Kurtuluşumun Tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım.
Amin. Amin. Ya bakın, gelmekte olan, halkı bekleyen bir yargı var, yargı. Yargı bir hoş bir şey değil, değil mi? Bakın, o yargıya rağmen Habakuk, ben yine Rab sayesinde sevineceğim, kurtuluşumun Tanrısı sayesinde sevinçle coşacağım diyebiliyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hangimiz söyleyebilir bunu? Rab, sıkıntılarım var biliyorum. Acılarım var biliyorum. Bazı şeyler doğru gitmiyor ya Rab, biliyorum. Zaman zaman sanki terk edilmişimi hissediyorum ya Rab. Bunu biliyorum. Ama buna rağmen ben sana yine güveniyorum. Yine sen benim Tanrımsın, Rabbimsin diyebiliyor muyuz? Değerli kardeşler, bakın, arkasından şu sözler dökülüyor Habakuk'un. Egemen Rab diyor, 18 ve 19. ayetler. Egemen Rab, gücümdür benim. Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğini verir. Aşırtır beni yükseklerden diye noktalıyor değerli kardeşler kitabı. Şimdi, burada size ben bir soru sormak istiyorum. Bu harika sözleri, sıkıntılara rağmen, sorunlara rağmen, iniş çıkışlara rağmen, engellere rağmen, ne değişti de Habakuk bu kadar içtenlikle bu sözleri söyleyebildi? Ne değişti? Ne değişti ya? Yani şöyle söyleyeyim, daha iyi anlaşılsın diye. Habakuk bunlara rağmen ben yine de ya Rab, kurtuluşumun Tanrısıyla, sevinçle coşacağım. Diyebilmesinin nedeni durumlar, şartların değişmesi miydi? Yani dua etti, değil mi? Ve baktı ki Rab elini uzattı, durum ve şartlara dokundu, değiştirdi. Değişen koşullar, değişen şartlar karşısında Habakuk ne yaptı? Sevincini dile getirdi. Böyle mi oldu? Ha? Ne değişti? Bakın değerli kardeşler, bu çok önemli. Yalvarırım bunu özellikle lütfen yüreğinizde almanızı istiyorum. Hiç ama hiçbir şey değişmedi. Ama bir şey değişti. Ne değişti biliyor musunuz? Ha? Habakuk'un kendisi değişti. Evet. Habakuk'un kendisi değişti. Bu neyi gösteriyor bize biliyor musunuz? Ha? Sıkıntı ve zorluklar, acılar, hoşumuza gitmeyen durumlar, koşullar bizim değişmemizi sağlıyor. Amin. Rab durumlara değişiklik getirmeyebilir. Ama Rab bizim değişmemizi sağlıyor. Her zaman burada ifade ettiğim gibi elindeki rendesiyle. Bizi yontuyor, yontuyor, yontuyor, yontuyor, yontarak bizi geleceğe hazırlıyor değerli kardeşler. İşte harika olan bu. Biz bunu göremiyoruz. Biliyor musunuz? Biz bunu göremiyoruz. Biz dua diyoruz ki değişsin. Değişmiyor. Ama o durum senin değişmene katkı sağlaması lazım. Değerli kardeşler. Onun için gerçekten de söylüyorum. Rab bizim gücümüzdür ve sevinç kaynağımızdır. Tek sağlam ve güvenilir çözümün kaynağı kim? Rabbin kendisi. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Onun için kitabın başında Habakuk olumsuzluğu dile getiriyor. Niçin, niye bu şeyleri yapıyorsun? Çevremdeki kötülüklere neden izin veriyorsun? Ve sonra ne oluyor? Tanrı onu alıyor. Bakın götürüyor. Nereye götürüyor? Nereye götürüyor? Gözetleme kulesine götürüyor. Değil mi? Onu yüksek bir yere çıkartıyor. Gözetleme kulesine götürüyor. Ve yapmakta olduğu şeyleri ona gösteriyor. Halkın başına gelecekleri ona gösteriyor. Sonra ne oluyor? Gördükleri karşısında ağzından Rab benim gücümdür sözleri dökülüyor. 3. bölümün 19. ayetinde. Evet, ben sizin ne tür sorunlarla boğuştuğunuzu tabii ki bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var değerli kardeşler. Sorunlarımızın çözümü emin olun Rabbimizin kendisinde. Bunu açık bir dille ifade etmek istiyorum. Onun için dualarınıza mutlaka ve mutlaka Rab yanıt verecektir değerli kardeşler. Bunu açık bir şekilde söylüyorum. Nereden anlıyoruz? Bakın ikinci bölüme bakın. İkinci bölümde, Habakuk ikinci bölümde ne diyor üçüncü ayette? İsmet 2-3'te.
Bu olayların zamanı gelmedi henüz. Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir. Gecikiyormuş gibi görünse de bekle olacakları. Kesinlikle olacak, gecikmeyecek.
Evet, bakın ne kadar güzel güvence veriyor değil mi Habakuk'a? Diyor ki, bu olayların zamanı gelmedi. Daha henüz zamanı gelmedi. Ama şöyle noktalıyor sonunda, kesinlikle olacak diyor. Doğru mu? Kesinlikle olacak. Ve diyor ki gecikmeyecek. Harika değil mi? Gecikmeyecek. Ne erken ne geç. Ama tam zamanda. Sabırla beklemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ben de dahil. Hepimiz değerli kardeşler. Rab bize onun huzurunda sabırla beklemeyi hepimize öğretsin ve bizi bu konuda, bu noktada geliştirsin değerli kardeşler. Onun için Rabbimizin hepimizin hayatında bir amacı var. Yavaş yavaş noktalayacağım. Ve amacını gerçekleştirebilmek için, bu amacın yerine gelebilmesi için ne gerekiyorsa onu yapmakta Rabbimiz. Ama bize düşen bir şey var. Rab üzerine düşeni yapıyor. Bize düşen de ona güvenmek. Gerçek anlamda güvendiğimizde yaşamınızda neler yapmaya başladığını da mutlaka göreceksiniz değerli kardeşler. Güvenin sonunda Rabbin sizin hayatınızda neler yaptığını göreceksiniz. O güven yoksa o gelişmelerin neler olduğunu görebilmeniz de imkansız hale gelecektir. Göremeyeceksiniz değerli kardeşler. Onun için bizi Rab kendine benzer hale getirmek istiyor. Bakın çok hoşuma giden bir ayet okumak istiyorum. 2. Korintalılar mektubunda Musa için Paulus şöyle ifade ediyor 3. bölümde. 2. Korintalılar 3 ayet 18'de diyor ki hepimiz peçetsiz yüzle Rabbin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Nokta. Peki bu nasıl oluyor? Bu da ruh olan Rab sayesinde oluyor. Peki bu nasıl gerçekleşti? Musa dağa çıktığında bu gerçekleşti değil mi? Rabbi huzurunda peçeyle yüzünü kapatması gerekiyordu. Doğru mu? Eski antlaşmada bunu okuyoruz. Ama bak Musa'nın dağa çıkması gerektiği gibi bizim dağa tırmanmamıza gerek yok. Neden gerek yok? Doğru. Evet. Gelin İbraniler mektubuna bakalım birlikte 10. bölüme. 19 ve 20. ayetler. İbraniler 10. bölüm 19 ve 20. ayetler. Ne diyor orada İsmet? Ey kardeşler diyor.
Evet. Bu nedenle ey kardeşler, İsa'nın kanı sayesinde perdede yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. Tanrı'nın evinden sorumlu büyük bir kahinimiz bulunmaktadır.
Amin. Bakın bu çok harika bir ifade. Lütfen şunun altını çizin. Diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. Nasıl? Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in kanı sayesinde. Bakın sadece Musa'ya özgüydü Tanrı'nın yüceliğini görmek. Bugün Tanrı çocuklarının hepsi için geçerli bu. Bu harika değil mi? Rab İsa'nın kanı, onun çarmıhtaki ölümü ve ölümden görkemle dirilişi bizim o kutsal yolda yürümemize, evet o kutsal yere girmeye hak kazanmamızı sağladı değerli kardeşler. Onun için sevinelim böyle bir Rab'be aitsin. Bu neyi gösteriyor? Rab Tanrı'nın önünde önemlisin, değerlisin değerli kardeşler. Kim olursan ol, nerede olursan ol, Rab Tanrı'yla onun sağladığı kurtuluşla sevinebilirsin. Başlangıçta karamsar olan Habakuk da değerli kardeşler sevindiği gibi sen de şunu diyebilirsin. Beni kurtaran Tanrı'yla sevinçle coşacağım. Peki bu hamd sözleri Rab'be yükseldiğinde ne oluyor? He? Ne olarak geri dönüyor? Şimdi bak şöyle düşünün. Yerdeki suyu güneş ısıtıyor. Buhar oluyor. Yukarı çıkıyor. Bulutlara vurduğunda yağmur olarak dönüyor. Yağmurun karşılığı nedir? Berekettir değil mi? O zaman diyebilir miyiz? dualarımız, hamd sözleri bereket olarak geriye dönüyor. Amin. Rab gerçekten harikadır değerli kardeşler. Onun için eğer biz hamd etmeyi, Tanrı'ya şükretmeyi ne kadar öğrenirsek, sorun sevince, şikayet yakınma güvene dönüşecek, titreme korku da zafere. Diyebilir miyiz bunu? Evet diyebiliriz. O zaman Pavlos'un şu sözlerini hatırlayalım. Romalılara yazılan mektup 8. Romalılara yazmış olduğu mektubun 8. bölümü. 28. Çok bildiğimiz bir ayet. 8:28. Tanrı'nın kendisini sevenlerle amacı uğruna çağrılmış olanlarla birlikte bakın ne diyor. Her durumda, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, yaşlılıkta, gençlikte, her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Durum ve şartlar ne olursa olsun. Rab her şeyi bizim iyiliğimiz için kullanmaya devam ediyor değerli kardeşler. O zaman diyebilir miyiz? Tanrı neye izin veriyorsa hayatımızda bizim yararımız için değerli kardeşler. Neye izin veriyorsa, iyi de olsa bizim gözümüzde, kötü de olsa, kaldırılması zor gibi görünüyor olsa da bizim yararımız için. Demek ki hayatımız tesadüf, şans, kadere bağlı değil. Hiç hata yapmayan, her şeyi kontrolünde tutan, diri olan Rab İsa Mesih'e ait. Ona bağlı değerli kardeşler. Onun için bizler de ne yapmamız gerekiyor? O zaman bu böyleyse Habakuk gibi ne yapmamız gerekiyor değerli kardeşler? Rab Tanrı'ya bakmamız gerekiyor. Ama nasıl bakmamız gerekiyor? Fiziki gözlerle değil, değil mi? Hani dedik ya, Pavlos ne diyordu? Neredeydi o ya? Onu lütfen açar mısın? 2. Korintoslar mektubunda. 5. bölümde, 7. ayette. 2. Korintoslar 5. bölüm 7. ayette. Ne diyor orada İsmet?
Gözle görünene değil, imana dayanarak yaşarız.
Bitti. İmana dayanarak. Demek ki iman gözleriyle, bak fiziki gözlerle değil, iman gözleriyle Habakuk gibi bakmaya devam ederek her durum ve koşulda Rabbin huzurunda beklemek gerekiyor. Onun için 3. bölümün 16. ayetinde Habakuk, 3. bölüm 16. ayet nasıl bir sözler yer alıyor? Bakın orada sabırla bekleyeceğim diyor orada. Sabırla bekleyeceğim. Eğer hisleri yönünde hareket etmiş olsaydı Habakuk bu noktaya gelmezdi. Bu sözler de ağzından hiç dökülmezdi değerli kardeşler. Son sözlerim belki şu olacak. İleriye baktı Habakuk. İleriye baktı. Ne gördü? Halkının başına gelecekleri gördü. Doğru mu? Ne oldu? Sarsıldı. Silkelendi olacakları gördüğünde. Peki kendine baktığında ne gördü? Korktu. Kendinin ne kadar uygun olmayan bir noktada olduğunu gördü. Ürktü, korktu. Etrafına baktığında ne gördü? Etrafına baktığında ne gördü? Her şeyin kötüye gittiğini gördü. Doğru mu? Ama bir şey daha yaptı. İleriye baktı. Evet, kendine baktı. Çevresine baktı. Fayda yok. Ama diyor ki, Tanrı'ya baktığında ne gördü? Değerli kardeşler. Yaşayan diri Tanrı'yı gördü ve onun arkasında duran sorunların eriyip gittiğini, eriyip gideceğini gördü. Ne zaman? Rab Tanrı'ya bakmaya başladığında. İşte imanla yürümenin sonucu bu değerli kardeşler. Her durum ve koşulda Rab Tanrı'ya bakmak. Onun için Petrus'u hatırlayalım. İmanla Rab'be baktıkça zoru başardı Petrus. Su üstünde yürümeyi başardı. Dalgalara baktığında, durumlara odaklandığında batmaya başladı. Bizler de Rab'be baktıkça zoru başaracağız ve tüm zorlukların üstesinden gelme imkanına kavuşmuş olacağız. Çıkış kitabında bir olay var, hatırlayın. 14. bölümde. Orada Rab Musa'ya halk için bir vaatte bulunuyor. Bir buyruk veriyor. 14. bölüm. Çıkış 14'te ve 13. ayet. Çıkış 14, ayet 13'te. Ne diyor orada? 14-13'te.
Korkmayın.
Korkmayın. Nokta nokta nokta nokta. Yerinizde durup bekleyin. Ne demek bu? Korkmayın. Yerinizde durup bekleyin. Ne demek korkmadan yerinizde durup beklemek? Değerli kardeşler şudur. Önde Rabbin yürümesine izin vermektir. Sen de arkada durup onu ne yaptığını seyretmektir. Eğer biz geride durup Rabbin öne çıkmasına izin verirsek, işlemesine izin verirsek, Rabbin neler yaptığına gözlerimize tanık olacağız. O zaman gelin Rabbin hayatımızın önünde yürümesine izin verelim. Bizler de gözlerimizle ona odaklanalım değerli kardeşler. Ben iman hayatını 3 sözle özetliyorum. Onu siz söyleyin. Size sık sık söylüyorum bunu. Aşağı yukarı 40 yıla merdiven dayadık. İman hayatı 40 yıla merdiven dayadım. Ne dedim? İnsana bakan, ha? İnsana bakan, ama öyle mi başladım ben? Nasıl başladım? Ha, yere bakan düşer. İnsana bakan şaşar. Tanrı'ya bakan, demek ki Tanrı'yla birlikte sağlıklı bir şekilde gelişip büyümenin ön koşulu ne? Ona bakarak, onda kalarak, onda beklemeye devam ederek varlığımızı sürdürmekten geçiyor değerli kardeşler. Ey canım, yalnız Tanrı'da huzur bul diyor. Yalnız Tanrı'da huzur bul. Çünkü umudum ondadır. Kim söylüyor bunu? Davut söylüyor. 62. mezmur 5. ayette. Ve bizler umudumuzu başka şeylere bağlıyoruz. Bilmiyorum sizin umudunuz neye bağlı şu durum içerisinde. Ama Davut bunu çok iyi bildiği için bize bir önerisi var. Biz de bu öneriye uyalım mı? Son bir ayet. Bu öneriyle sizi baş başa bırakacağım. Davut bunu söylüyor. Ve biz de bunu uygulayalım. Açın lütfen 27. mezmur. 27. mezmur 14. ayet. 27. mezmur 14. ayet. Ne diyor İsmet?
Umudunu Rabbe bağla. Güçlü ve yürekli ol, umudunu Rabbe bağla.
O zaman diyebilir miyiz? Umut eğer Rab'de ise çağla. O zaman ne diyor bu ayete göre? Güçlüsün ve yüreklisin. Eğer umudun Rab'de ise. Size böyle bir hafta diliyorum. Umudunuzu Rab'be bağlayarak adımlarınızı atmanızı diliyorum. Eğelim yüreklerimizi Rab aramızda. Rab hepimizin umudunu tazelesin, şahlandırsın ve gerçek anlamda onun huzurunda sabırla, o umuda sımsıkı sarılarak beklememizi sağlasın.